podcast dinle.
İyi akşamlar dileyerek söze başlayalım. Her zamanki gibi. Efendim, bilgi zaten felsefenin ana malı durumundadır. Unutulmuş olabilir örneğimiz. O yüzden biz o örneğe yeniden başvuralım diyorum. Şimdi böyle bir yolumuz vardı. Dört yol ağzı. Şurada da bir trafik ışığı olsun. Bu ışık buraya kırmızı yanıyor olsun. Bu yöne ise yeşil. Buradan bir araba hızla geliyor. Işık kendisine kırmızı olmakla birlikte devam ediyor yoluna ve buradan yeşil ışığa kanarak gelen arabayla çarpışıyor dedik. Örneğimiz buydu. İşte diyelim ki Mücahit Bey dostumuz burada olaya tanık. Görüyor burada. Kazazedelerle birlikte karakola yahut savcılığa neyse çağrılıyor. İfadesi alınıyor tanık olarak. Anlatıyor durumu. Durumu yani şurada olup biteni anlatmak tasvirdir. Resmi veriyor. Tasvir resmi vermek demektir. Resim sunuyor. Kime? Savcıya yahut da kolluk kuvvetlerine her neyse anlatıyor durumu. Anlattığı şu sunduğu tasvir bilginin temelidir. Malumat, bugün çok kullanılan informasyon, Frenkçesiyle informasyon.
Peki bu malumat duyusal olmak zorunda mı?
Tabii, duyu yahut da algı verisi olarak ifade ediliyor. Yani burada gördükleri bir duyudur görme. Gördüklerini orada olduğu gibi anlatıyor. Bu burada şimdi olanın naklidir. Anlatılmasıdır. Buna ad hoc da derler Latince'de. Burada ve şimdi. Bu neye karşılıktır? Nasıl sorusuna karşılıktır. Nasıl olmuştur? Sorusunun karşılığıdır, cevabıdır. Soruların temelinde bu var ve bu soruya verdiğimiz cevap bilgi silsilesinin birinci basamağıdır. Alt basamağıdır. Malumat. Poise diyor üstadımız. Poise. Dişil.
Hocam burada Platon'dan şeyle bir soru sorabilir miyim? Ondaki o bilgi tarzı. Şimdi malumatın, bilginin ilk basamağı olduğunu söylediniz ya. Bir de Platon İşte mesela inanç diye bir bilgi türünden bahseder ya da doğru inanç diye bir bilgi türünden.
İnanç pistis, evet.
Şimdi malumatla o inanç ya da doğru inanç arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirir?
Bu güzel sordun. Malumat inancın bir uzantısıdır. Bize inancı Eflatun henüz tarif etmiyor. Bunu 2500 yıl sıçrayacağız. Kant'ta bunu buluyoruz. Her şeyin insan yaşamasının ya hayat diyelim buna insan yaşaması beşer değil insan yaşamasının hayatın temel dokusu inançtır. Neyimiz var neyimiz yoksa inanca dayanmaktadır insan olarak. Beşer olarak neye dayanıyor? Besine, işte havaya, suya. Burada inanca dayanıyor. İnancı biz nereden elde ediyoruz? Çevremizden. Dünyaya geldikten hemen sonra annemizin karnından çıktıktan sonraki ilk işimiz inançları almaktır. Önce neyiz? Bebeğiz. Bitkisel bir hayat sürüyoruz. Bebek bitki hayatını sürüyor. Yaklaşık şöyle 6-7 aya değin. Tabii bunlar kesin şeyler değil. Ondan sonra geçilen hayvan hayatıdır. Hareket etmeye başlıyor. Bakıyor. Göz olayı çıkıyor karşımıza. Buna biz Türkçe'de bala diyoruz. Henüz dillenmemiş. Dillenmeyle birlikte insanlık aşaması ortaya çıkar. Çünkü dille birlikte artık düşünmeye giriş vardır. Düşünmeye başlıyor çocuk. Balalıktan çocukluğa geçiyor. Ve ondan sonra yürüyor işte. Ergenlik oluyor, şu oluyor, bu oluyor filan falan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi en baştan itibaren yani dünyaya geldikten sonra toplumsallaşma ve insanlaşma iç içe yürüyen olaylardır. Toplumsallaştığın ölçüde insanlaşıyorsun. O toplumsallaşma neyle oluyor? İnançların zerkiyle oluyor. Her şey bir inanç. Nasıl ayağa kalkacağın? Bunlar hep öğretiliyor. Bunlar kendiliğinden olan şeyler değil.
Terbiye dediğimiz şey aslında.
Tabii, terbiyeyle verilen eğitimle ya eğitilerek yürüyorsun, içiyorsun, yiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep iyi ama kendiliğindenmiş gibi geliyor. Özel, biçimsel bir işleme tabi tutulmuyorsun.
Nedenlerini bilmiyorum.
Bilmiyorsun, nedenlerini bilmiyorsun. Sana nedenleri şimdilerdeki ukala anneler bunları anlatırlar. İşte kızım, oğlum, ay onu böyle sütü iç. Süt iç sana işte protein verir, sana bilmem vitaminleri verir filan böyle açıklamalar yaparak büyütüyorlar tamam mı? Şimdi çok bilmiş nesiller yetiştiriliyor. Benim bildiğim klasik yetiştirme usulünde işte anne adama bunu öyle yapmayacaksın, böyle yap. Öyle oturma, öyle şöyle kalk ya falan. Annemin bir defa hayatımda pedagojik davrandığını gördüm. Çok ilgi çekici bir şeydi ve çok yaramaz bir çocuktum. Küçük yerlerde büyüyorduk. felaket terli geliyorum. Mutfak kapısı ayrıydı. Buzdolabı da yoktu o dönemde. Testide su dururdu. Soğuk olurdu o su. Üstünde de maşrapa durur. O maşrapayı suya daldırır, testiye daldırır. Suyu içersin. Yahut da bir bardağa koyar içersin. Giriş kapısından girmediğimden beni kimse görmezdi. Mutfağa geri dalardım. Maşrapayı daldırırdım. Lıkır lıkır lıkır lıkır o buz gibi suyu içerdim. Bana yasaktı aslında. Hastalanırmışım. Bir gün şey yaptı. Suçüstü yakaladı. Tam ben orada lıkır lıkır içerken bu birdenbire kapıdan arz-ı endam ediverdi. Eyvah dedim. Şimdi yedik şamarı. Şimdi felaket bayağı yiyeceğiz dedim. Ama o dehşet bir soğukkanlılıkla şöyle baktı bana. Ben seni her zaman görmeyebilirim dedi. Ama Allah seni her vakit görür dedi. Ve bunları dedi kayda geçirir dedi. Sonra bir daha giremedim ben. Mutfağa gizli gizli suyu içemedim.
Aslında yine sizi başka bir inanç düzleminde tuttu. Nedenini
şimdi,
anlat.
Niye ben haber vermiyorum? Susadım. Bana su ver diyemiyorum. Çünkü beni alacak içeri. Bir saat kurutacak üstümü, başımı. Ondan sonra dinlen diyecek. Biraz yat diyecek. Bir sürü ıvır zıvır bürokratik zırvalarla beni orada oyalayacak. Onun oyunun boyunun şeysi kaçacak. Ya diyelim ki ben işte hayvanların peşinde koşuyorum. Filan. O hayvan mayvan gidiyor o arada. Neyse ne yapıyorsam bilmiyorum. Her şey inanca dayalı olarak yürüyor. Onu söylüyorum. Yani bütün tavırlar, davranışlar bu doğrultuda yürüyor. Bunu yıllar ve yıllar sonra bir gün büyük dayıma, babamın dayısına hep bahseder dururum. Çerkes Hasan'a anlattıydım. Şöyle durdu baktı. Allah sanki dedi Allah jandarma çavuşu dedi. Şey, kayda geçiriyor. Şimdi tabii bunu da çok bu çok önemli bir çıkıştı. Genellikle yahut da her zaman dine inanmayanlar dine mantık yoluyla bakarlar. Nasıl biliyor musun? Mantıkça bakarlar. Bu çok sakat bir iştir. Sabahtan akşam, akşamdan sabaha anlatmaya çalıştığım budur. Felsefeyle dini yan yana getiremezsin diyorum. Yürümez. Olmaz. Tabii mantık açısından baktığında böyledir. Ama dinin öyle bir derdi yok. Ben mantık çerçevesi içinde işliyorum demiyor ki. Felsefenin tersine. Felsefe mecbur, eli mahkum. Kime? Kime mahkum? Mantığa mahkum.
Tutarlı olmaya mı?
Başka bir yolu yok. Dinin öyle bir derdi yok.
Peki din tutarsız mı oluyor peki? Yani
dinin temelinde tutarsızlık var.
Biraz açalım mı burayı? Nasıl?
Tutarsızlık yani? Var. Çünkü din bizim anlam veremeyeceğimiz ebattaki bir olaya işaret ediyor. Tanrısallığa işaret ediyor. Onu aklın çerçevesinde ele alamazsın. Her şeyden önce bu Tanrı'ya hakarettir. Anlatabiliyor muyum? Burada bir sonraki adımda neden etkiye geleceğiz? Tamam mı? Tanrısallığı, ilahiliği neden etkiye bağladığın takdirde dinden çıkarsın. Küfürdür bu.
İdraki meali vardır ya, meşhur bir soru.
Evet,
canım.
Evet. Tabii.
İdraki meali bu küçük akla gerekmez.
Aynen bu. Madem ki o aklımı yaratandır, onun yarattığıyla ben onu nasıl izah edeceğim ya? İzah edemeyeceğime inanır mıyım? İnanırım. Bilmem. Şimdi oraya geliyoruz. O bilmeye geliyoruz. Bilmem, bilemem. Mümkün değil. Bana söylediklerine, kendisiyle ilgili bildirdiklerine ancak inanırım. Veya inanmam. İkisinden biri. Bilgide inanma var mı? Baştan çıkışta var. Ondan sonrası artık inanmaya dayanmıyor. Bunu anlattım mı ben? Savcıya, işte kollukçuya neyse anlattım. Güzel. Bu olayı anlattık. Bu bir malumat. Nasılı izah ettik? Nasılın cevabı bir mekanizmadır, işleyiştir. Tamam. Her şey, bu saat nasıl çalışır? Tamam. Açıklarsın. Tasvir edersin. Sonra adam soruyor kaza yapana. Kırmızıyı görmedin mi? Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Görmedim. Görmedim. Artık bu geçmişe gidiyoruz. Burada ve şimdi oluyordu bu. Buradan çıktık. Karakola ve savcılığa geldik. Bu geride kaldı. Yani olayın dışına çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Olayın üstünde konuşuyoruz. Bu asıl düşünmenin giriş kapısıdır. Buna Türkçe'de teemmül Frenkçe'de refleksiyon derler. Olanın ve olanın üzerine söylenenin üstüne katlanmaktır. İnsan olayı, yani aklın işleyişi burada başlar. Hayvanda bu yoktur. Hayvan duyuyor, hissediyor, duyuyor. Ama duyduğunun üstünde katlanarak değerlendirmiyor. Biz değerlendiriyoruz insan olarak.
Hocam şimdi olayın, aklın işleyişi teemmülde başlar dediniz ya. Yanlış mı anladım?
Evet, doğru.
Malumatta akıl yok mu? Ya da malumattaki aklın şeyini
işleyişi. İnsan olayında akıl var. Aklın dereceleri önemli. Hı. Üst dereceye dedim ya, burası giriş katı, ilk basamak. İkinci basamak, merdivenden çıkıyoruz. İkinci basamak budur. Bu malumatlı, şimdi teemmülle geldiğimiz basamak malumat değil artık.
Çünkü artık nedensellik var değil mi?
Nedensellik var. Kırmızı ışığı görmedim diyor adam. Demek ki kazanın nedeni adamın kırmızı ışığı algılamaması. Bu zorunlu bir nedendir. Kazaya yol açan birinci etken adamın ışığı görmemesi. Kırmızı ışığı görmemesi. Yahut da es geçmesi. Neyse ne. Yani o ışığa uymuyor. İkinci soru, niye görmedin? Tamam mı? Sarhoştum diyelim. Renk körü. Neyse. Niye sarhoştun? Karımla kavga ettim. Kendimi bulmak için kafayı çektim. Şimdi nedenler sonsuzca sıralanabilirler. Bir yerde durmak zorundasın. Neden? Sıraladıkça nedenleri saçmalamaya başlarsın. Yeterli neden diyoruz. Bir zorunlu neden vardır. Bir de yeterli neden vardır. Bu açıklamalarım da Eflatun'u aşıyor. Yani teker teker artık şey yapamıyorum. Biraz hızlandırmamız lazım. Yoksa ömrümüz benim ömrüm yetmeyecek bunu bitirmeye. Burada önemli ölçüde yine 2500 yıl atlıyorum. Leibniz'e geliyorum. Burada ki açıklama neden etki neden nedir? Kırmızı ışığın dikkate alınmaması. Sonuç etki kazanın hukuku bulması. Tamam. Buna, bu seviyeye üstadımız Eflatun el-İlahi ilim diyor.
İlim.
İlim. Episteme. Bu çok önemli bir laf, bu episteme. İlim halis insan bilgisidir. Düpedüz insan bilgisidir. İnsanla ilgili olan ne varsa Eflatun'un indinde kutsaldır. Çünkü insan Tanrı'dan, Tanrı'nın aklından pay alır. Tanrı insana aklından pay verir. İnsan kendisi gidip de ondan kapmaz tabii. O insana verir.
İhsan eder.
İhsan eder. Ve insana aklından pay vermesinden ötürü de insan hürdür. Bidayetten baştan itibaren hürdür. Buna biz İslam felsefesinde irade-i cüz'iye diyoruz. Ve bu sebeple de insan cennet hayatından mahrum kılınmıştır. Çünkü her attığın adımdan sorumlusun, hesap vereceksin. Anlaşıyor mu burası? Uzun boylu bunu bize Timaios da anlatıyor. Onun sorumlu olması, yükümlü olması.
Bu hürlüğü seçmek zorunda olması değil mi?
Olmasıdır.
Sürekli onunla değerlendiriyor.
Sürekli seçiyorsun. Görevlisin. Tanrı seni görevlendiriyor. Neye? Seçeneklerden iyi seçmeye görevlendiriyor seni. Kötüyü seçebilir misin? Seçebilirsin. Ama Tanrı iyiliktir. Ona nice yaklaşırsan o derece sen iyisin. Yani iyiliği tercih ediyorsun. Kötülük diye bir şey var mı? Daha önce söyledik, konuştuk. Yok. İyiliğin zayıfladığı yer kötüdür. Onun için sen sürekli Tanrı'yı anmak zorundasın. Ki hep o iyi olanı, iyi ideasını hatırlayasın.
Özden uzaklaştıkça kötülük sanısına kötülük kapılıyor.
Evet.
Oluyor.
Bu hep aklınıza şey gelsin. Denizde daldıkça karanlığın koyulaşması. Bu örneği harikulade bulurum. Harikulade bulmadığım zaten bir örneği yoktur adamın. Bu demin dediğim gibi ilim seviyesidir. Ve demin anlattıklarımdan ötürü ilim kutsaldır. İlim kutsaldır. Peygamber ne diyor? İlim Çin'deyse oraya git edin.
Bilim değil, ilim.
İlim değil, ilim. Kutsal olan bilgi. Malumat derecesinde, malumat derecesindeki bilgi değil. İnformatif bilgi değil. İlim bilgisi, episteme kastediyor. Demek ki burada Eflatun'a göre kutsallık saklıdır bunda. Tanrı'dan ne pay almıştık? Aklı. O halde akıl kutsaldır. O aklın ilk yansıması ilim seviyesindeki bilgidir. Nedir peki bu kutsallık? Bu kadar üstünde duruyoruz. Aklımızla erişemeyeceğimiz seviyedeki varlığa gösterdiğimiz çok derin saygı. Türkçe'de buna ihtiram diyoruz. Sarsılmaz bir saygı. Tanrı'ya herhangi bir şekilde Tanrı'nın karşısında duramazsın. kendi toparlayarak durursun. Bütün dinlerde bu böyledir. İster Müslüman ol, ister Hristiyan ol, ister Hindu ol, ne olursan ol. Belli bir duruşun vardır. Tıpkı insanlar arasında senin üstünde olanın karşısındaki duruşun. Mesela bizde çok belirgin bir duruş dizin üstüne oturmaktır. Ne bileyim Hindularda böyle bu şekilde bir duruş vardır. İşte Hristiyanlar bir şekilde dururlar filan falan. Her bir şeyde bir ihtiram duruşudur bu. Ve toplum hayatı kutsallığın derece derece yansımalarıyla doludur. Toplum hayatındaki kutsallığın yansımaları saygıdır. Kutsallığa dayanarak saygı göstermek halistir. Biz de öyle derler ya, kulu Allah'tan ötürü sevmek. Tamam mı? Onu kaldırdığın vakit Eflatun'a göre ve onun yolundan yürümüş olanlara baktığımızda saygı göstermenin bir nedeni kalmıyor. Boşlukta kalıyorsun.
Niye sadece insana saygı gösteremez miyiz insan olduğu için?
Niye gösteresin ki?
İnsan olduğu için. Diyorlar ya hocam böyle hani biraz kışkırtmak için soruyorum.
Hayır, anladım senin niye sorduğunu. Ben şimdi Eflatun'un açısından cevap getirmeye çalışıyorum. Bir taraf olma derdinde değilim.
Yok ben de işte hani sofistlere birazcık taşımak ya da onun işte devamcılarına taşımak i̇şte bağında.
O çok önemli bir nokta. Eflatun'un kafaya en fazla taktığı adam Protagoras. Yani ona zaten bir kitap ayırmış. Ama hemen hemen her kitabında da Protagoras'ın ruhuyla karşılaşıyoruz. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyor. Kastettiği birey. Yani bana göre ölçü kendimim. Bana iyi, hoş gelen ne varsa o iyidir. Yerindedir. Sana ne olursa olsun. Beni bağlamaz, ilgilendirmez. Öyleyse diyor, tabii gene Sokrates diyor bunları. Diyen kim? Eflatun. O vakit diyor, yaşayamayız ki ya diyor. Senin ölçün sana göre, benim ölçüm bana göre, onun ölçüsü ona göre. Nasıl diyor, aynı yolu kat edeceğiz diyor. 40 yıldır sevgili Afganistan'ımda vuku bulan hadiseleri izledikçe aklıma Protagoras diyaloğu gelir. Herkes kendi kafasından gidiyor. Daha Taliban gelmeden de Ruslar mağlup edildiğinde hepsi birbirine giriyorlar. Mücahitler, sözüm ona mücahitler. Birbirlerine giriyorlar. Felaket bir ne doğuyor? Kargaşa doğuyor. Kosmosun, düzgünlüğün ihtiyaç duyduğu ortak kabul edilen bir yol. asgari müşterekler.
Sabiteler.
Sabiteler. Bunlar olmayınca yaşayamıyorsun. Hayat dağılıp gidiyor. İşte ilim sabitenin temel direğidir. Ana sütunudur. İlim. Bu ilimde neyi düşünüyorsun, neye yükleniyorsun? Yaşanılan bir olay üzerine yükleniyorsun. Anlaşılıyor mu? Oraya bakıyorsun. Ama bundan ibaret değil. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Malumatta kalırsak, malumat seviyesinde kalmayı sürdürürsek, hata ile sevap arasındaki çizgiyi tutturamayız. Yanlış, doğru ayrımını yapamayız. Bize bu çizgiyi veren ikinci basamaktır. İlim basamağıdır. Yani neden etki bağlantısını kurmamız gerekir. Ve burada kalarak bilmeden hataya saplanmak bizi zanna götürür. Noksa. Hep anlattığım bir yaşanmış örnek var. Böyle olur zaten. İhtiyarladıkça aynı örnekleri tekrarlaya gidersin. Bunu ben yaşlanan hocalarımda da görmüştüm ve bayağı gülerdim kendi kendime. Gülme komşuna gelir başına. Şimdi ben aynı zırvayı tekrarlıyorum. Belki anlatmışımdır ama size anlatmamışsam bile talebelerim bunu 10 kere dinlemişlerdir.
Hocam kıssalar aynı oluyor belki sizin anlattığınızda ama hisseler gerçekten farklı oluyor. Yani.
Bağlamı değişik olabilir. Şimdi lise 2'de miydim, 1'de miydim, neydim? Bir gün okulu kırdık. 3 arkadaş. Bunu sık sık yapardık. Kaçtık. Anlatmışımdır belki. Ama tekrar anlatayım da burayla bu çerçevede iyi gidecektir. Bir baktık önümüzde bizden bir veya iki sınıf yukarıda bir abimiz bir kızın elini tutmuş gidiyor. O zamanlar bunlar görülecek şeyler değil. Yani yoktu böyle bir şey. Erkekle kızın el ele tutuşup yürümesi falan. Biz takıldık bunlara. Bu olağanüstü hoş bir macera. Ondan sonra bunlar güya, tabii bunu belki benim hayalimdi o. Öyle olmayabilir. Güya böyle ellerini hani şey yapıyorlar, oynatıyorlar. Bir parmaklarını bir iç içe geçiriyor, bir dışları falan. Bu dediğim gibi hayal ürünü de olabilir. Sonra bunlar bir sokağa saptılar. Bahçe kapısını açtılar. O zamanlar çok bahçe içinde ev vardı Ankara'da. Bahçeye girdiler, oradan eve. Bizim hayal gücü tabii tam gaz gidiyor. Artık neler kurduk biz kafamızda. 3 silahşor. Kurdukça kuruyoruz. Ertesi gündü herhalde. O gün dönmedik okula. Ertesi gün olması lazım. Bunu sınıfta yaydık. Bilmem kimi gördük. Aftosuyla, bu kız arkadaşlara aftos dinli. Aftosuyla işte el ele yürüyordu filan falan. Bu hızla okula yayıldı. Felaket bir hızla bu okula. Neyse ben 4. 5. saatlerde teneffüse çıkmadım. Oturuyordum, okuyordum bir şey. O abi büyük bir hışımla kapıdan içeri girdi. Sınıfa. Dedim. Ayvayı yedik. Bu herif şimdi bizi güzel bir pataklayacak. Adanalıydı o. O kişi. Kim lan dedi bu pis dedikoduyu çıkaran. Öbür benim arkadaşlar yoktu orada. Ben tektim. Şimdi kimse bir şey söylemiyor ama biliyorum ki çocuklar benim yüzümden dayak yiyecekler. Söyletecek yani. Bilmem ne abi. Diyelim ki Ali olsun adı. Ali abi. Kusura bakma. Bir densizlik, çocukluk bir şey ettik. Ulan sen ne utanmaz bir adamsın dedi. Sen nasıl bir terbiyesizsin dedi. Amenna. Yeter ki dayak yemeyelim şimdi orada. Meğer el ele tutuş, elini tuttuğu kız bacısıymış. Adana'dan bunu ziyarete geliyor. Belki elini bile tutmamıştı. Yani öyle de gözümüzde canlandırmış olabiliriz. Bu ziyarete geliyor. Zengin bir ailenin çocukları bunlar. Orada bir ev ya kiralamış ya da akrabasının yanında yaşıyor. O genç. Olağanüstü utanç verici bir şeydi. Bir kere yalan yayıyorsun. İftirada bulunuyorsun. Dedikodu ediyorsun. Bilginin yanlışlığı seni bir ahlak sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Bu o gelip de uyarmasaydı, gerçeği anlatmasaydı, buna inanmakta devam edecektik. Bu da bir zandır. Yanlış bilgiye dayanmak, onu sürdürmek, yani buradan buraya terfi etmemek seni zanna götürür. Doksaya götürür.
Hocam şimdi içinde yaşadığımız çağ çok meşhur ya. Enformasyon çağı diyorlar ya. Çok makbul vesaire gözüküyor. O zaman biz o sıçramayı şu an bu çağda çok yapamıyoruz gibi genel olarak. Ya da yapmamız istenmiyor mu? Yani hani enformasyon çağı deyip çok makbul bir şey gibi sunuyorlar ya.
Her çağda, her toplumda bu sakatlık sürer. Bu çağda tabii ki çok fazlalaştı. Neden fazlalaştı? Çünkü haberleşme imkanları çoğaldı. İşte o sosyal medya denilen rezillik falan. Arttırıyor tabii. O günlerin var mı sosyal medya? Vardı. Neydi? Dedikoduydu. Sonra işte galiba 18. 17. yüzyılda çıkmaya başlıyor gazeteler. Onlar bunu arttırıyorlar. Ve o gelip de çağımızdaki elektronik imkanlara dayanıyor ve o artık patlama noktasına geliyor çağımızda. Yani her devirde, her toplulukta, kabilelerde, aşiretlerde ve tabii ki devletlerde bu yürürlüktedir. Bunu resmen gündeme getiren, gündeme sokan resmen, daha önce var mıydı ilim? Vardı mutlaka. Ama artık kurumlaştıran, hep bunu tekrarlayıp duruyorum, kurumlaştıran Eflatun'dur. Bunun üstünde olaya önemli ölçüde geri gitmeyen, tamamıyla düşünmeye, düşünmenin üstünde düşünme dediğimiz olayın gündeme çıkması irfandır. Gnosis diyor buna.
Bilmenin bilgisine sahip olmak.
Bilginin üstünde bir, düşünüyorsun. Bilginin, dediğin gibi, bilgisine elde etmeye çalışıyorsun. Düşünmenin üzerine düşünüyorsun. Düşünmenin üstüne katlanıyorsun.
Çok soyut bir alan.
Tabii ki çok soyut bir alan. İnsanın biyolojik adı ne demiştik? Homo sapiens sapiens, işte o bunu ifade ediyor. Latince'de sapiens, gnosis'in karşılığı.
Homo sapiens de sadece malumat seviyesinde, değil mi?
Evet. Hatta homo sapiens malumattan da yüksek bir şey. Yani salt homo belki malumat seviyesindedir. Burası bana kalırsa, bu benim yorumum tabii, ilime işaret ediyor. Ama sapiens sapiens gnosis'e geliyor.
Of.
Bu beşerliğimiz yoluyla açıklayabileceğimiz bir durum değil. Değil. Çünkü salt insan oluş, salt insan oluş burayla kaimdir. Bırakalım, ilimi bırakalım. Salt insan oluş irfanla kaimdir. Bunun üstünde bir kat daha var. O da hikmettir. Sofya. Ama bu senin benim gayretimle olacak bir iş değil. Tanrı'nın ihsanıdır. Kime? Theosophos'a. Hayır, yanlış söyledim. Nereye koydum? Theophilos'a, Tanrı dostuna.
Veli'ye yani.
Veli'ye, evet. Veli'ye. Bu filosofosu verecek bize. Hikmet aşığı. Nedir hikmet aşığı? Tanrı'nın ilmine kulaç atandır.
Hikmet Tanrı'ya aittir, değil mi? Biz onu severiz işte, onu demek istiyor filozofos da.
Şimdi buradan bilgiye geleceğiz tekrar. Buradan bir yere sıçrayalım, tekrar geri gelelim. Devleti idare edecekler bunlardır.
Platon'a göre değil mi hocam?
Herhalde. Bana göre değil.
Size göre de bence onları idare etmeliydi.
Çok iyi olurdu. bu filosofoslardan kurulu bir kurul, şura devleti. Ne dedik? Bu adam Batı medeniyetlerinin, İslam da içinde olmak üzere, 3 ırmağın kaynağı. Mistikliğin dedik. Felsefe, bilimin ve devleti. Bu devlet fikri Batı medeniyetlerinde yer etmiştir. Şura devleti. Bu filosofos mesabesindeki kişilerin devleti idare etmesini bir tek İslam'ın Hazreti Peygamber ile 4 halife devrinde görüyoruz. Orada bu biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı bilmiyorum. Bilen var mı onu da bilmiyorum. Yani kimin? Eflatun'u, bu kişiler, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Tanırlar mıydı, tanımazlar mıydı, bilirler mi bilmiyorum. Eflatun'u.
Bilmeseler de aynı kaynaktan beslendikleri aşikar.
Aşikar. Orada bu hadise karşımıza çıkıyor. Başka nerede var? Vatikan'da var. Katolik Kilisesi bu şema üzerine kuruludur. Kardinaller heyeti. Ve çok tuhaf, dini dolayısıyla kutsallığı kökten reddeden Komünist Partisi bu esas üzerine kuruludur.
Politbüro.
Şura. Bizim eski dilde Şura Devletleri Birliği denirdi. Sovyetler Birliği'ne Şura Devletleri. Yani Sovyet zaten Şura demektir. Sovyet Şura demektir Rusya'da.
Hocam süremiz
bitiyor. Bunun altını daha sonra dolduracağız. Önümüzdeki konuşmamızda bilgiye yeniden döneceğiz. Böyle bir gidiş geliş yapalım. Bir bilgi, bir devlet gerektikçe mistikliğe şey yapacağız. Çünkü bu anlattıklarından çok farklı bir yol tutacaktır Aristoteles. Bu bakımdan burayı iyi bir biçimde görmek lazım. Efendim, iyi akşamlar, iyi geceler dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Podcast dinle.